Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bugün ayın 12'si değil mi? 12 Kasım 2019 günlerden salı. Bugün Abdülaziz hocamızın bir seyahatte olması sebebiyle bu salı sohbetini birlikte yapacağız. Birlikte derken gerek ekranları başında internetten bizleri izleyenler, gerekse radyodan bizleri izleyenler ve bu Süleymaniye Vakfı'nın salonunda bizleri izleyenler açısından hepinize öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Birlikte ile kastettiğim ben Servet Bayındır. Sağımda Süleymaniye Vakfı araştırmacılarından Vedat Yılmaz ve solumda yine Süleymaniye Vakfı araştırmacılarından Abdullah Bayındır hocalarımızla birlikte inşallah bu programı yapacağız. Dolayısıyla hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Allah Teala'dan bu akşamki sohbetimizi verimli, bereketli, faydalı, hem dünyamız hem ahiretimiz için yararlı kılmasını Yüce Allah'tan niyaz ederek sohbetimize başlayalım. Şimdi peki bu akşamki dersimizde konumuz neresi diye baktığımız zaman En'am suresi yani Kur'an-ı Kerim'in 6. suresinin 141. ayeti üzerinde duracağız. Tabi bu ayetle ilintili diğer ayetler üzerinde farklı farklı konulara temas ederek durmaya çalışacağız. Şimdi önce ayete bir topluca bir okuyalım. Ondan sonra inşallah ayrıntıya birlikte gireriz. Allah Teala buyuruyor ki Estaizu billah ve huvellezî enşe'e cennâtin mağruşâtin ve gayre mağruşâtin وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ اِذَا اَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ. O öyle Allah'tır ki enşe'e var etmiştir, yaratmıştır, ortaya çıkarmıştır. Bir anlamda sizlere amade kılmıştır. Neyi? Cennatin ma'ruşatin ve gayre ma'ruşatin. Cennatin bahçeler, ma'ruşatin ve gayre ma'ruşatin, çardaklı, çardaksız bahçeler. Yani bağlar, bahçeler diyebiliriz biz bugünkü ifadeyle. Veya biraz daha da belki bugünün diliyle söylersek meyvelikler ve işte zirai ürün arazilerini, tarlaları yaratan odur. Bu bahçeleri ve nakhle hurmayı ve zer'a ekinleri ki muhtelifen ükülühü yemeleri farklı farklı olan, yediğiniz zaman farklı farklı tadlar aldığınız, farklı farklı gıdalar aldığınız meyveleri yani hurmayı, diğer zirai ürünleri ve zeytune ve rummane, zeytunu, zeytun mu zeytin mi? Zeytini ve rummane hurmayı, narı, müteşabihen ve gayre müteşabih, birbirlerine benzeyen ve benzemez nitelikli olan zeytini, narı da yaratan ve sizlerin emrinize amade kılan o Allah'tır. İyi, ya Rabbi bunları niçin bize anlatıyorsun diye tabi bir soru akla geliyor. Yarattınsa ne yapalım? Şunun için yarattım diyor. Külû min temerihi idâ ethmera. İşte bu bağlar, bu bahçeler, bu ağaçlar, bu meyveler vakti geldiğinde, mevsimi geldiğinde hasat, ürün verdiği an o ürünlerinden yiyesiniz diye bunları size Allah Teala yarattı, ortaya çıkardı. Bir, yiyesiniz. İki, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Şimdi bakınız, Vedat Abdullah Hoca, اِذَا اَثْمَرَا كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ اِذَا اَثْمَرَا. Ürün verdiği zaman yiyin. Yani ağacında, dalında, yahut işte başağında iken yiyin, yiyebilirsiniz, yersiniz. Yani bol bol yiyin. Ama وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, hasat ettiğiniz zaman da o zaman vermeniz gereken o hakkını da verin. Yani bugünkü anlamda zekatını verin. Zekatını verin. Ama وَلَا تُسْرِفُ, gerek yerken, gerek de işte o hakkını verirken sakın ha aşırıya da gitmeyin. İsrafta da bulunmayın. Neden? İnnehu la yuhibbul müsrifin. Çünkü Allah Teala israfta bulunanları, aşırı gidenleri Allah Teala sevmez. Şimdi ayet-i kerimenin kısaca manası bu. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Bir sonraki ayette hayvanlardan bahsediyor. Tabii çok sayıda diğer ayetlerde de Allah Teala bağlardan, bahçelerden, meyvelerden, ürünlerden bahsediyor. Yani kısacası bugün biz insanoğlunun hayatını düşündüğümüz zaman insanoğlu hayatını sürdürebilmesi için neyle besleniyor? Ya hayvansal gıdalarla, ya bitkisel gıdalarla, ya da çok az da olsa madensel bir takım gıdalarla besleniyor. Madensel gıdadan hangisini, neyi kastediyoruz? Mesela tuz. Başka bir şey var mı? Böyle hayvan ve bitki dışında insanoğlunun beslendiği başka bir şey var mı? Bir takım başka madenler de var. Böyle fazla yani gıda maddesi olarak kullanılmayan ama tatmak için işte bir takım şeyleri koruyucu malzemesi olarak gıda maddelerini kullanılan başka bir takım madenler var. Ama asıl önemli olan insanoğlunun bu dünya üzerinde hayatını sürdürürken kullandığı temel gıda maddeleri bir, bitkisel ürünler, iki, hayvansal ürünler. Allah Teala burada bu ayet-i kerimede özellikle bitkisel ürünlerden bahsediyor dikkat edersek. Bir sonraki ayetlerde ise hayvansal gıdalardan bahsedecek, hayvanlardan bahsedecek. Ve bunu Allah Teala bu ayeti başlatırken "Vahuvellezî" diye başlıyor. Yani o Allah ki, yani siz hani size bir Allah'a kulluk edin diyorum ya. Ve çok sayıda yine ayet-i kerimede Allah'ı tarif ediyor. Mesela işte ayet-el kürsi'de Allah Teala kendisini tarif ediyor. Yahut da Allah olarak tanınmaması gerekenler, ibadet edilmemesi, tapınılmaması, tanrılık atfedilmemesi gerekenlerden bahsederken onların eksikliklerini, hani yaratamazlar, rızık veremezler, işte sıkıştığınız zaman size yardımcı olamazlar mealinde çok sayıda ayet-i kerimede Tanrı olamayacakları sıraladıktan sonra Tanrı kimdir? Allah'tır. Dolayısıyla işte o Allah da şu şu şu şu şu şu özelliklere sahiptir derken işte birisi de burada Allah Teala kendisinin bir Allah olduğunun, dolayısıyla tersinden Allah olarak tanınmasının işaretlerinden, gereklerinden biri olarak İnsanlığa bu zirai ürünleri, bitkisel ürünleri verdiğini gösteriyor, ifade ediyor. Bugün dünyanın ekonomisi ne üzerine duruyor? En önemli şey bitkisel ürünler. Değil mi? Dünya ekonomisi bitkisel ürün. Yahut da tarihte efendim göçler, savaşlar niçin olmuştur daha çok? İşte insanoğlu gıda maddesi bulmak için, ekecek, dikecek yerler bulmak için yahut işte bir yerde kuraklık olduğu zaman oradan daha sulak yerlere gidip de yine orada ekim, biçim işlemlerini yapabilmesi için insanlar genelde sürekli her cümerç halinde olmuşlardır. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyi bu anlamda düşünmemiz gerekiyor. Başka bir açıdan biraz benim mesleğime doğru kayıyorum. Yani iktisadi gözle de bu ayeti okumamız lazım. Ve şunu Allah Teala bize ifade ediyor. Ey Müslümanlar, iktisadi faaliyetlerinizde tarıma, ziraate, neyse bağ bahçeciliğe önem verin. O Allah önem vererek bunları size önem vererek bunları size yarattı, ortaya koydu. Dolayısıyla siz de bunlara önem verin. Hele bir de yani öyle ürünler ortaya koydum ki işte çardaklı, çardaksız, efendim yemesi farklı. Yani güzel ürünler diyor. Güzel bağlar, bahçeler ifade ediyor. Ne demek istiyor? Tersinden düşünürsek, siz de eğer ziraatçılık yapıyorsanız, bağ bahçecilik yapıyorsanız bu işi güzel yapın. Kalitelisini yapın. İyisini yapın. Mükemmelini yapın. Aslında tersinden, yani Allah bu işi en mükemmel yaptı. Siz de o zaman bunu en mükemmel şekilde yapmaya çalışın. Şimdi tekrar ayete dönersek, Allah Teala buyurdu ki وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَى جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. Allah Teala çardaklı ve çardaksız bağlar yarattı. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهُ. İşte hurma ve diğer zirai ürünler, ki zirai ürünlerin altına tüm bildiğimiz bitkisel ürünler, ağaçlar dışındaki bitkisel ürünler giriyor. Yemesi çok farklı olan farklı ürünler, zirai ürünler yarattı. Ve zeytune ve rummane, bunlar ağaçlar tabii, malum. Ağaçlar işte zeytin, nar, ki müteşabihen ve gayre müteşabih. Bu da bize müteşabih ayet meselesini akla getiriyor. Yani meyveler, birbirine benzeşen meyveler var. Benzemeyen meyveler de varmış. Ama hani ayetlerde, müteşabih ayetlerde hunne ummul kitabı ve uharu müteşabiha diyor Allah Teala. Bir kısmı müteşabihtir. Nasıl ki meyveler birbirine benziyorsa, ayetler de birbirine benzeşen ayetler. Aslında o müteşabih ayet meselesine de burada bir kısa bir gönderme var. Külü min semerihi izâ esmera ve âtu hakkahu yevme hasâdih. Bu ürünler, ürün verdiği zaman, bu bitkiler, ağaçlar ve bitkiler ürün verdiği zaman ürünlerinden yiyiniz. Ve âtu hakkahu yevme hasâdih. Hasat vakti de hakkını veriniz. Ama ve lâ tüsrifû. Şimdi burada belki üzerinde bugün odaklanacağımız nokta biraz burası. Yani bugün mesela insanlar vergi veriyor ya, devletler vergileri nasıl alıyorlar? Vergi uzmanı var mı içimizde? Vergiyi bilen yok mu? Ya hani malum bir dolaylı vergi var, bir de doğrudan vergi var. Dolaylı vergiyi biz gidip işte bir mal aldığımız zaman hemen ödüyoruz, KDV dediğimiz. Bunun zamanı, mevsimi var mı? Yok. Ne zaman alırsan onu ödüyorsun. Bir de doğrudan vergiler var. İşte devletin mali yılları var. Ve mali yıllarda eğer bir takım normal gelir sahibi iseniz işte o zaman beyanname veriyorsunuz, verginizi veriyorsunuz. Ya da işte kurumsanız, şirketseniz o zaman işte o mali yıldaki genelde Mart ayı olur. Gidip verginizi veriyorsunuz. Nasıl ki bugün vergi kime veriliyor? O toplumun oluşturduğu o devlet. O vergiyi topluyor ki niçin? İşte toplumun masrafları için, ihtiyaçları için harcasın. Nasıl ki verginin bir vakti varsa, işte zekatla ilgili olarak da bir vakit meselesi gündeme geliyor. Bir vakit konusu gündeme geliyor. Örneğin hayvanların zekatı ne zaman verilecek? Ticari malların zekatı ne zaman verilecek? İşte para, sal nitelikli bir birikim varsa eğer, bunun zekatı ne zaman verilecek? Hani onlarda genelde şöyle diyoruz, yılda bir kez verilecek. Ve bunu da genelde hani ne olmuş, adeten Ramazan ayına denkleştirmişler. Şart değil, Ama yılda bir kez, üzerinden bir yıl geçtiği zaman zekatı verilecek. Peki zirai ürünlerin zekatı ne zaman verilecek meselesi burada gündeme geliyor. İşte ayet-i kerime diyor ki bize وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Bu yani meyveler, burada dikkat edersek meyveleri saydı, bir de zirai ürünleri saydı. Yani işte ekinler, pirinçtir, mercimektir, nohuttur, sayabileceğimiz yulaftır. Her neyse bu diğer, belki de domatestir, patatestir, soğandı, tümünü bu kapsamda düşünebiliriz. Bu ürünlerin ve ağaçlarda yetişen meyvelerin, ürünlerinin zekatı bunlar hasat edildiği zaman verilmeli diyor. Ayet-i Kerime'ye göre hasat edildiği zaman. Dolayısıyla bunlarda dikkat ederseniz bir yıl şartı aranmıyor. Peki burada şöyle bir konu gündeme geliyor. Hakkahu ifadesi kullandı. Hakkahu. Ve bir de işte ve la tüsrifu dedi. İnnehu la yuhibbul müsrifin. Hem yiyin için hem hakkını verin ifadesinin devamında ve la tüsrifu dedi Allah Teala. İsrafta bulunmayın. Yani yerken, içerken, tüketirken yani israfta bulunmayın. İki, bir de hakkını verdiğiniz zaman da israfta bulunmayın. Anlaşılabilir. Çünkü bu iki kelimenin devamında bunu kullanmış oldu. Dolayısıyla şimdi buradan hareketle Abdullah Hoca bu hakkahu konusunda neler söyleyebiliriz, neler söyleniyor bizim literatürde?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu ayet, yani burada okuyoruz En'am 141 ve tu hakkahu yevme hasadi. Genelde bu toprak ürünlerinden verilen zekat, yani onda bir oranında söylenen o öşürle ilişkilendirilmiştir. Yani bu zaten öşür Türkçe'de, hani bizim Osmanlı'da kulağımız okullardan filan aşina olduğu bir kavramdır. Ama öşürün Arapçası uşur. Yani onda bir demektir. Zirai ürünlerin işte oranı olarak zikredilir. Tabi bu ayette şu akla gelebilir. İşte ayette böyle bir oran geçmiyor. Ancak tabii ki biz hani Kur'an-ı Kerim'den bahsederken Kur'an'ı anlama usulü, özellikle Fatih Orum Hoca'nın da, siz bununla alakalı daha önce belki açıklamalarına dikkat etmişsinizdir. Kur'an'ı Kur'an'la açıklama önemlidir her zaman diyoruz. Bir de Kur'an-ı Kerim'de işte kitap ve hikmet, hani zaten bizim vakfın çıkarttığı derginin de adı o. Onu işte Resul'e kitap ve hikmeti indirdik diye ayetler var. Hikmet de Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarma yöntemi, şekli olarak söylüyorduk. Netice itibariyle Resulullah'ın bir uygulaması var. Ve gerçekten de yılda bir defa bu ürün alındığında işte tarlada ya da neredeyse artık bahçede onda bir veriliyor. Bunun bir dayandığı bir ayet olması lazım. Kendi kafasından bunu uygulamamış olduğunu biz varsayıyoruz. Netice itibariyle kendisi Resul, biz ayetlerden biliyoruz ki kendisi bir şey ortaya koyamaz. Yani hiç Allah'a dayanmadan sadece kendi kafasından koyamayacağını biliyoruz. Bunun biz yine şu an En'am suresini okuyoruz. En'am suresinin 160. ayetine baktığımız zaman şöyle bir ayet ile karşılaşırız orada, 160'ta. Ne diyor Rabbimiz orada? Diyor ki mence bil haseneti felehu aşru emthaliha. Kim bir iyilikle gelirse ona 10 katı verilir. Burada aslında 10 katı, yani onda birinin, bu ayette bakarak onda birinin verilmesi aslında tamamının verilmesine denk tuttuğunu Rabbimizin, yani buradan bir yöntem geliştirdiğini Resulullah'ın biz anlıyoruz. Netice itibariyle aslında tabii ki bu hani Kur'an-ı Kerim'de işte Nuh Aleyhisselam'dan beri devam eden bir şeriattan bahsediliyor. Zaten birazdan Vedat Hoca da evvelki şeriatlarda da aynı durumun olduğunu gösteren şeyleri okuyacak. Yani burada öşür dediğimiz işte sadakanın bir parçasıdır bu. Toprak ürünleriniz, hani bizim bildiğimiz kadarıyla zekatı diye ifade ettiğimiz şey, ne diyelim, kavram budur. Bir de tabii ki burada haktan bahsediliyor. Hak denilince Kur'an-ı Kerim'de hak kelimesinin geçtiği başka ayetler akla geliyor. Mesela ne diyor Rabbimiz? Zariyat suresinde müttakilerden bahsederken diyor ki ve fi envalihim hakkun lissaili vel mahrum, mallarında onların hak vardır. Kimler için? İsteyenler için ve de mahrumlar için hak vardır. Yani durumu olan işte toprak ürünleri sahiplerinin bu şeyi ne diyelim, öşrü vermeleri yine zekatın bir parçası olarak Allah tarafından istenilen bir durum. Bunun da tabii ki takip edilmesi gereken bir şeydir. Yani devlet tarafından da belki bunun düzgün bir sistem içerisinde takip edilmesi gerekiyor. Netice itibariyle yoksulluğun ve şeyin azalması için. Bir diğer durum da az önce söylediğimiz o israf mevzusu. Şimdi velâ tüsrifü diyor Allah-u Teala. Şimdi bakıyoruz özellikle şu anda şöyle bir zekatla ilgili şöyle bir şey ortaya koyanlar var toplumda. Buna Ebu Zerciler falan deniliyor. Zekat işte malının bütün artık yani kendi üzerine düşeni harcayacaksın. İşte ailene falan harcayacaksın. Artakının hepsini vereceksin diyenler var. İşte bu tarihte Resulullah zamanında Ebu Zer böyle yapmış. İşte biz de böyle yapmalıyız diyen, işte hiçbir şekilde mal tutmamalısın diye ya da bir Müslümanın fazladan malı hiçbir şekilde olmaması gerekir diye algılayanlar var. Biliyorsunuz şeyin işte infakla ilgili ayette de af diye bir kavram vardır. Af fazlalık demektir. Şimdi af işte nelerden sana infak işte nelerden infak edeceğini soruyorlar. Hangi ayet o?
Kulil afu.
Kulil afu. Nelerden infak edeceğini sana soruyorlar. De ki onlara afudur diye af diye cevap ver. Af fazlalık demek. Bu ayetten hareketle elinde geçimin haricinde ne varsa vermen lazım şeklinde bir anlayış geliştirmişler. Aslında Allah tabii burada kastettiği şey Rabbimizin fazlalık dediği zekatın hangi mallardan hani o az önce şeyde söylediğimiz öşürle alakalı onda bir diyoruz. Ondan sonra sulama yoluyla olanlar da 20'de birdir. Onun da hesabı farklı, onu da söylemek lazım. Ya da zekatta 40'ta bir oran diyoruz para. İşte hangi maldan zekat hesaplanacağın cevabıdır aslında oradaki ayette geçen af. Yani Allah aslında burada velâ tüsrifu innehu lâ yuhibbul müsrifîn derken aşırıya gitmeyin. Allah aşırıya gidenleri sevmez der ki aslında bu Ebu Zerciler diyelim. Hani bugün İslami komünistler de deniliyor ona özellikle. Bunların geliştirdiği anlayışa bir cevap oluyor aslında. Ve de bunun da bir ayeti yine İsra suresinde var. Şöyle ki İsra suresinde Allah bu Enam 141'de okuduğumuz Velâ tüsrifu innehu lâ yuhibbul müsrifînin bir açıklamasını İsra 29'da ya 17. sure 29. ayette yapıyor. Ne diyor Allah-u Teala burada? Velâ tecal yedeke mağluleten ilâ unuguk. Ve la tebsutha kullel best, ne eli sıkı ol, yani elini boynuna as, böyle bir ifade geçiyor ama Türkçe'ye biz onu eli sıkı diye tercüme ediyoruz. Ne de ve la tebsutha kullel best, ne de büsbütün aç elini. Fetekude melûmen mahsura, eğer büsbütün açık açarsan elini, yani her şeyi verirsen ne olursun? Açıkta bırakılmış olarak oturur kalırsın yerinde diye. Böyle bir şey yani. Bütün zekat dediğimiz ya da sadaka dediğimiz o verilmesi gereken yerler, Tevbe suresinde sayılan o şey ve de bu ne diyelim öşür, toprak ürünlerinin zekatı onda bir ve 20'de bir oranında olan bu zekat nasıl verileceğini aslında ayette böyle anlatmış oluyor Rabbimiz. Bilmiyorum burada.
Evet. Yani tam o ayetin tam devamı mahiyetinde hani Furkan suresinin kaçıncı ayet oldu? Vellezine izâ enfekû, yani 67. ayet-i kerime. Furkan suresi, yani Kur'an-ı Kerim'in 25. suresi. Vellezine izâ enfekû lem yusrifû ve lem yakturû ve kâne beyne zâlike kavâma.
İnfaktan direkt
bahsediyor. Evet, yani harcamada bulunurken o müminler, o Allah'ın kulları lem yusrifû, aşırıya gitmezler ve lem yakturû, tam da böyle de çok da cimrilik de yapmazlar. وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ kavama, her ikisi arasında dengeli bir şekilde bir tutum izlerler.
Kıvamında yaparlar.
Kıvamında.
Kıvamında zaten oransal anlamda.
Evet, kıvamında yaparlar. Şimdi tabii Abdullah Hoca'nın o temas ettiği mesele, yani bazı böyle, hani burada nasıl olsa herkes evli, bekar olmadığı için bunu söyleyebiliriz. Bekara karı boşamak kolaydır diye bir ifade var ya. Efendim, ne buldunsa hepsini harcamalısın. Elindeki sana yeteceğin dışında her şeyi harcama, elinden çıkarmalısın gibi bunu bugün söyleyenler var. Ama bunu da televizyonlarda söylüyorlar. O televizyonda söylerken o televizyonun o öyle kurulabilmesi için, o yayını yapabilmesi için ne kadar sermaye gerektiğini herhalde farkında değiller. Yani o televizyonda o sözü söylemek bile çok büyük bir çelişkiler barındırıyor kendi içinde. Yani o sermayedar eğer eline geçen her şeyi harcasaydı, o televizyonu kuramazdı. Sen de o televizyondan çıkıp da onu konuşamazdın. Yani bu kadar basit bir mesele. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de zekat konusu, işte bahsetmiş olduğumuz diğer konular da her şeyde bir denge asıldır. Ve bir de şunu biliyoruz ki zaten zekat, Abdullah Hoca da ifade etti. Yani Adem'den beri, Hazreti Adem'den beri var olan bir ibadet türü. Bir görev insanlara, mali görev. Hele ki Allah Teala Nuh'a vahyettiğimi şeriat olarak kıldığımı sana da şeriat olarak kıldım diyor. Ve bakıyoruz İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, bütün bu peygamberlerin şeyinde, kıssalarında, ayetlerde hep zekattan bahsediyor. Dolayısıyla zekat o günden beri var olan bir şey. Ve zekatın da aslında hangi maldan ne kadar verildiği de aslında malum. Ha ne var? Resulullah döneminde demek ki bir şekilde diğer alanlarda olduğu gibi bu alanlarda da bir takım buharlaşmalar olmuş. Üstü örtülmeler olmuş yahut da unutturulmuş. Nitekim bugün zekat konusu mesela İslam tarihinde buharlaştırılmıştır. Dikkat edin yani namaz şöyle veya böyle devam ediyor camileriyle vesaire. İnsanlar beş vakit namaz kılıyor.
Vakitleri
vakitleriyle biraz zorlanmış. Oruç devam ediyor. İşte hac devam ediyor. Ama zekata gelin. Zekat bir şekilde yani insanların keyfi kendi özel iradelerine bırakılmış. Oysa asıl zekat bir müessesevi bir kurumdur. Çünkü bunun hesabı var, toplanması var, bunun depolanması var. Bunun yine ilgili ulaştırılacak yerlerin araştırılıp yerli yerine dağıtılması, harcanması var. Ama maalesef zekat bu anlamda biraz unutulmuş. Bir diğer nokta da yine...
103'te hud min envalihim
sadakatan. Evet, hud min envalihim sadakatan. Yani Resulullah'a bir devlet başkanı şapkasıyla emrediyor. Yani sen bir devlet görevlisi, devlet başkanı olarak mallarından vergi al. Sadaka al diyor. Nitekim Hazreti Ebu Bekir'e malum Resulullah vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir'e o günkü bir takım çevre kabileler yani Resulullah'a iman etmiş işte zekatını veren işte sadakasını veren yani kabileler diyorlar kral öldü biz yeni kralı tanımıyoruz diyorlar. Ve sadaka vermiyorlar. Kullanılan ifadeler hep sadakadır. Sadaka vermiyorlar. Hazreti Ebu Bekir ne diyor? Diyor ki savaşırım diyor. Diyorlar ki ya Ebu Bekir yani bunlar Müslüman sen bunlara karşı nasıl savaşırsın? Diyor ki Resulullah döneminde Resulullah'a yani Resulullah'ın devletine yani bir keçinin yularını dahi sadaka olarak verir iken bugün bu devlete bana vermeyen de savaşırım diyor. Yani devlete baş kaldır anlamına geliyor. Tersinden sadakayı vermek, zekatı vermekle devleti kabul anlamına geliyor. Yani bu kadar önemli bir müessese ama maalesef unutulmuş. Bir de bu hani ne kadarı verilecek meselesinde tabii çok ince bir çizgi var. Şimdi deniyor ki hani bir miktar oran yoktur. Dilediği kadar verebilir, vermelidir. Hatta alabilir diğer taraftan, alabilir. Şimdi malum biliyorsunuz tarih boyunca bütün ihtilaller, inkılaplar, ideolojiler falan filan insanoğullarının, insanların malına, mülkiyet dokunulmazlığına bir halel geldiği an başlamıştır. Dolayısıyla yani devlet bir vergiyi koyuyor, tamam da o vergide küçük bir artırmaya gittiği an ne oluyor? Krizler çıkıyor. İşte ne oldu? Bakın şey, Şili'de mi şu anda bir ayaklanma var? Şili'de. Bolivya ayrı. Metro Şili'de. Metro biletlerine yapılan bir zam üzerine bakın Şili'de millet ayaklandı. E tabi bunu istismar eden çok sayıda arka planda diğer meseleler var, o ayrı. Ama bu alet ediliyor işte. Niye? İnsanoğlunun canına dokunduğun zaman ne kadar insan feryat ediyorsa malına da dokunduğun zaman o kadar feryat ediyor. Yahut da sen din olarak bir sistem koyuyorsan eğer, herkesin dilediğince keyfine göre aklı estiği an, kafası estiği an milletin malına dokunacak bir sistem koymamalısın. Aksi halde işte bu tür isyanlar, haksızlıklar, zulümler ortaya çıkabiliyor. Şimdi buradan hareketle dedik ya, zekat daha önce de vardı. Vedat Hoca ağırlıklı olarak Yahudilik tarihi üzerine çalışıyor. Orta çağda mesela Hristiyanlık'ta bu 10 öşür meselesi uzun uzun tartışılıyor. Özellikle faiz tartışmalarında var öşür konusu. Yani Hristiyanlık'ta binli yıllarda yine orada da öşür var. Yahudilik'te de var. Bakalım şimdi Vedat Hoca ne anlatacaksın bize Yahudilik'le ilgili?
Tabii hocam, evet. Hristiyanlık, evet. Yahudi geleneği içerisinde devamlı ortaya çıkmış, gelişmiş bir inanç. Daha sonra Yahudilik'ten ayrılmış. Bugün okumuş olduğumuz ayetin, Enam suresi 141. ayetin ifade ettiği bir orada ibare var. Hasat günü geldiğinde onun hakkını ayırın ifadesi var. Bunun da Tevrat'ta çok benzer yakın bir karşılığı var. O da Levililer bölümünde geçiyor. Levililer bölümü zaten Yahudi şeriatının bir özeti gibidir. Burada Levililerin 19. babının 9 ve 10. pasajlarında şu ifadeler geçiyor. Ülkenizdeki ekinleri hasat ederken, şimdi az evvelki ayette de hasat gününde dedi. Burada da diyor ki ülkenizdeki ekinleri hasat ederken onları sınırlarına kadar biçmeyeceksiniz. Arta kalan başakları da toplamayacaksınız. Bağ bozumunda bağınızı tümüyle devşirmeyecek. Yere düşen üzümleri toplamayacaksınız. Onları, yani yere düşenleri, yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Şimdi burada iki farklı emir var. Birinci emir, ürünün tamamını almamak. İkincisi de senin hakkın olan, yani aldığın ürününü taşırken, oradan naklederken yere düşenler, dökülenler olursa onları da toplamamak. İki farklı burada hüküm var. Hükümlerden bir tanesi ürünlerin tamamını almamak. Bir kısmını bırakmak. Bu tarla ürününde de bu şekilde, bağ ürünlerinde de bu şekilde.
Hocam, bırakmaktan kasıt ne? Yani kime bırakıyor?
Şimdi onu başka bir yerde açıklıyor. Tesniye'de, o da yasanın tekrarı bölümünde 14. bapta 22. pasajda. Yani oradaki bırakmaktan kastın ne oldu? Niye hepsini toplamayacağını burada açıklıyor. Diyor ki her yıl tarlanızda yetişen ürünlerin ondalığını bir yana ayıracaksınız. Şimdi az evvelki ifadeyi burada tefsir etmiş oluyor. Ne demekmiş yani orada sınırlarına kadar biçmeyeceksiniz. Sen onda dokuzunu alacaksın. Onda birlik kısmını bir tarafa ayıracaksın. Bu ondalık kelimesi de İbranice'de maaser olarak geçiyor. Zaten aser kelimesi aşır ile aynı şey. Arapçada yani on kelimesinden geliyor. Maaserini onun bırakacaksınız. Bunu ne zaman yapıyorsunuz ama? İşte oradaki o hasat gününde, hasadı yaparken ürünlerinizi bir yere topluyorsunuz. Hepsini almıyorsunuz. Zaten şimdi burada şey tartışması da var. Hani kesmeden biçilmemiş şekilde bırakalım mı? Şey, Yahudi tefsirlerinde. Çünkü orada hepsini biçmeyeceksiniz dediği için. Evet.
Parçacı yaklaşık.
Hepsini biçmeyeceksiniz, evet. Deyince acaba buradaki kasıt hani oraya orak vurmayacak mıyız falan diye. Hayır. Yahudi yorumcular diyor. Oradaki kasıt o değil. Yani oradaki ürünün hepsini toplayıp alıp götürmeyeceksiniz. anlamında, onun bir kısmını da ayıracaksınız manasında olduğunu şey yapmışlar. O ayrılan kısmında ne olduğu, işte onda birlik bir kısım olduğu yine Tevrat'ın kendi içerisinde başka pasajlarda açıklanıyor. Dolayısıyla bu şekilde Yahudi fıkhında hasat zamanında hasat toplanır. Onda dokuzluk kısmını onun sahibi alır. Onda birlik kısmı zekat olarak verir. Onlar sadaka derler. Gerçi Kur'an'da da sadaka zekat anlamında
evet,
kullanılıyor.
Tabii.
Yahudi literatüründe de sadaka kelimesi olarak geçer. Sadaka olarak onu Levililere, yani oradaki Kohenlere verirler. Onlar zekatın dağılımını kimlere yapılacağını onlar organize ederler.
Levili Kohen dediğiniz kim? Yani din adamları mı?
Yahudilerin din adamları, evet. Orada Yahudilerin bu dini işleriyle ilgilenen özel kişiler vardır. Yani bu tarz işte ibadetlerin nasıl yapılacağı, doğru yapılıp yapılmadığını denetleyen, insanları yönlendiren denetçiler vardır. Bunlar da Yahudilerin içerisinde belli bir kesimdir. İşte Levi'yle belli bir soya Allah-u Teala, işte Harun soyu da denir şeyin içerisinde. Bunlar bunu takip ederler. Bu kişilerin o onda birlik mallarını toplarlar. Bir yerde onu bir fon gibi oluştururlar ve nerelere dağıtılması gerektiğine onlar uygun gördükleri şekilde dağıtırlar. Genelde yani şimdi bizde bugün zekatı herkes istediği şeye veriyor ama orada bir toplama müessesesi de var, bir organizasyon da var. O şekilde şey yapılır ama burada yabancılara bırakacaksınız dediği kısmı da şimdi onda dokuzluk o kısmını adam işte arabaya yüklüyor ya da işte topluyorlar, şey yapıyorlar. Burada dökülenler, artanlar oluyor, işte bir kenara şey olanlar oluyor. Onları da almayın diyor. Onlar da kalsın. Çevrede işte o hasatı izleyenler oluyor. Mesela fakir bir adam geliyor, bir dilenci oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Onları da sizin arkanızdan onlar toplasın, onlar alsın şeklinde. Ayrı bir şey de onlara şimdi burada verilmiş oluyor.
Sözünü kestim ama geçen birisi bir soru sormuş. Hocam Kayseri'den sormuş. Diyor ki bizim burada diyor bağ bahçeyi işte hasat ettikten sonra ağaçlarda özellikle bir takım meyveler kalıyor. Daha sonra biz gidip bu meyveleri toplayabilir miyiz? Toplarsak sahiplerine söylemeli miyiz? Sanki aynı mesele. Evet, evet. Yani şimdi bunu gidip toplayan kişi nedir? Kendi bahçesi olmayan insandır. Kendi meyvesi olmayan insandır. Kendi meyvesi olan zaten toplamış, beğenmediğini üstünde bırakmış. Yahut da unutmuş. O kadar önemsememiş. Ağacın dallarında kalmış. Ha tabii yetişmedi, bıraktı. Daha sonra gelip toplayayım düşüncesiyle yapıyorsa o ayrı. Ama yani her dönemde bir şekilde şey yeterli olan, ihtiyacını tam karşılayan, malı varlığı yerinde olan insanlar malını varlığını alıp da bir tarafa geçtikten sonra o çevrede bir takım arta kalan bir şeyler olsun, keşke olsa da ben gidip alayım diyen insanlar her zaman oluyor. Nitekim mirasta bile aynı olay var değil mi? Mirasta işte orada hazır bulunanlara da illa mirasçı olması şart değil, onlara verin diyor Allah Teala. Burada da böyle bir durum var. Evet, devam.
Yani burada bu ayet pasajlarda özellikle geçen ifadelerin Kur'an'da geçen ifadelerle ne kadar yakın olduğu, ne kadar benzer oldukları tasdik ilişkisi açısından çok önemli. Yani özellikle Kur'an'ın indiği o dönemde işte kitap ehlinden bir kişinin bu ayetleri gördüğü zaman işte tam da işte bizim beklediğimiz, bizim zaten uyguladığımız şey bu diyerek Kur'an'ın da işte bekledikleri o kendi ellerindekini tasdik eden kitap olduğunu anlamaları açısından da çok önemli hocam.
Şimdi az önce dediniz ki o Kohenler, Levililerin görevi topluyorlar zekatı, sadakayı, ürünleri ve gerekli yerlere gerektiği şekilde hesabını, kitabını yaparak harcıyorlar, dağıtıyorlar. Tabii burada önemli bir mesele, bu ürünler olsun veya diğer kaynaklardan toplanan zekat varlıkları kimlere nasıl verilecek meselesi de var. Bu da önemli. Bunu gerçi her zaman okuyoruz. Ama ettekraru ahsen ve levkane 180 demişler. Şimdi Abdullah Hoca o konuyu da kısaca, yani hakkı verin diyor ya, bu hakkı topladı, kime vereceğiz?
Bir durum var. Zekatla alakalı ya da sadaka. Aslında bir sadaka kelimesini dilimizde küçültmüşüz. Böyle 3-5 kuruşluk şeylere sadaka demeye başlamışız. Kur'an-ı Kerim'de biz az önceki ayetlerden gördük ki sadaka denilince geniş bir kavram var aslında. Yani 3-5 kuruştan başlayıp üst kavra, belki de üst sınırı olmayan, hani çünkü kişinin durumuna göre değişen bir şey var. Ve sadaka aynı zamanda emredilen bir şey. Yani hud min envelihim sadaka, sadaka alma. Hani Tevbe 103'te mallarından sadaka al diye Resul'e emir var. Tabii Resul'e işte Resulullah'a böyle bir emir verildiğinde işte 632 yılında o vefat etti, bu kenarda kalsın demek değil bu. Şimdi aslında bunun yine aynı surede Tevbe 160'ta işte Tevbe 60'ta harcanacağı yerler de var. Az önce Vedat Hoca işte bu tarlada toprak ürünlerini işte şunlar topluyordu, kohenler topluyordu falan derken benim aklıma hemen işte Tevbe 60 geldi. Çünkü orada 8 tane sınıf var. İşte bu zekatın verilmesi gereken. Tabii bu 4'ü ayrı, 4'ü ayrı sınıflandırılmış. Şimdi ayeti okuyunca göreceğiz. Orada bu zekatı toplamakla görevli bir zümreden bahsediliyor. Demek ki aslında zekatın kurumsallaşması çok çok önemli. Tarihte de bunun işte Hazreti Ömer zamanında yapıldığıyla alakalı kayıtlar var. İşte divan defterleri oluşturmuş Hazreti Ömer. Toplumdaki herkesi bu anlamda, orada fakiri ve zengini ayrı ayrı defterlere yazdırmış. Devamlı her sene onların malları tekrar sayılıyormuş. Ve bu anlamda güzel bir adet o zaman yapmış. Bunu işte sonra Ömer bin Abdülaziz zamanında, Emeviler döneminde de yine aynı şekilde yapılmış. Hatta o dönem işte Haremeyn'de ve civarında zekat verecek kişi sayısı, yani zekata hak kazanan kişi sayısı o kadar azalmış ki, işte zekat malları toplanıp yeni İslam'a girmiş işte Mısır gibi civar yerler, işte Filistin'in gibi ya da işte Suriye tarafları gibi oralara develere yüklenip gönderildiği tarihi kayıtlarda var. Şimdi şimdi tarih içerisinde, şimdi ben o 60. ayeti bir okuyayım tekrar. İnnemas sadakatu diye başlayan ayet buradan. Ne diyor Allah Rabbimiz? Diyor ki zekatın harcama kalemleriyle alakalı. İnnemas sadakatu, muhakkak ki sadakalar, lil fukara'i, işte fakirlere, bir fakirler, lil fukara, işte vel mesakin ve miskinlere, bu fakir miskin ayrımını biraz sonra şey yaparız, vel amilin aleyha, ve zekat memurlarına, zekat için çalışanları. Demek ki bak 8'de 1'i zekat kurumunun kendisine harcanıyor. Yani kurum o kadar değerli ki, böyle kurumsallaşması o kadar değerli ki 8'de 1 oraya bırakılıyor. Vel müellefete gulubuhum, ve kalpleri İslam'a ısındırılacaklara. Devamında ve fir rikabi diye başlıyor. İşte esirlere ve işte kölelere diyelim. Vel garimine, işte borçlulara, ve fi sebilillahi, ve Allah yoluna, ve ibnis sebil, ve yolda kalmışlara, veya yol çocuklarına diyelim biz onu. Onun açıklaması farklı. Ferilaten minallah, Allah'tan bir farizadır bu. Vallahu alimun hakim, Allah bilendir ve kararları doğru olandır. Şimdi burada 8 tane zümre, biz bakıyoruz ki özellikle mesela Hanefi literatüründe 2'ye indirilmiş. İşte bütün bu fukara, mesakin, yolda kalmış, borçlu falan filan, bunların hepsi fakir diye dillendirilmiş. Bir de zekat toplayan diye. İki, bu sefer de devlet aldığı işte sadakaları böyle ne diyelim, bu anlamda zekatı toplamadığı için ekstra vergiler çıkarmak zorunda kalmış ve ortalık birbirine girmiş. Yani bir anlamda aslında zekat olan, düzgün işlediği bir toplumda belki de ekstra vergiye yer kalmayacak, lüzum olmayacak. Çünkü burada mesela ve fi sebilillahi kısmında, fi sebilillahi ayetlerden anlıyoruz ki mesela ben bu savaş harcamaları olduğu anlaşılıyor ayetlerden. Mesela fi sebilillahi ile ilgili buraya not ettiğim mesela Bakara 190'da Allah yolunda, yani fi sebilillah diyor, sizinle savaşanlarla savaşın. Haksız saldırı yapmayın. Allah haksız saldırı yapanları sevmez. Şimdi zekattan savaş harcamalarına da harcanacak bir pay olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu yok edildiği için tarih içerisinde, savaş için ayrı vergiler, onun için ayrı. Yani bir bakıma aslında aşındırılmış, bütün dini kurumların aşındırıldığı gibi zekat kurumu da aşındırılmış ve tamamen yozlaşmış bir hale gelmiş diyebilirim yani burada.
Burada tabii bir nokta daha var. Abdullah Hoca'nın temas ettiği 8 sınıf. Mesela bizim kaynaklarda der ki, aslında her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıf anlatılıyor ise de bu Hazreti Ömer'in içtihadıyla Hazreti Ömer'in bir sınıfı nesk etmesiyle 7 sınıfa inmiştir denir. O Hazreti Ömer'in tırnak içinde nesk ettiği bölüm de müellefe-i kulüptür diye anlatılır. Aslında bu çok masum bir şekilde anlatılır. Ama daha sonra bunun üzerine, ya bu böyle bir önce bir teori oluşturulur. Onun üzerine de demek ki, peki Hazreti Ömer nasıl bunu, niçin bunu yaptı? Hazreti Ömer ayetlerin lafzına değil ruhuna, maksadına vakıf oldu, vakıftı. Ruhunu, maksadını dikkate alarak işte böyle bir yorum yaptı. Dolayısıyla biz de bugün ayetlerin lafzına değil ruhuna, maksadına bakmalıyız diyerek her birisi kendini Hazreti Ömer yerine koyarak ayetleri bir şekilde kırpıp diledikleri gibi yontup, diledikleri gibi mana verme ve istismar etme yoluna gidenler de var. Oysa Hazreti Ömer'e atfedilen olay gerçektir, doğrudur ama böyle değil. Hazreti Ömer'in yaptığı şudur, işte Abdullah Hoca'nın ifade ettiği gibi divanlar çıkarıyor, yani listeler çıkarıyor. Fakirler belli, işte zenginler belli, malları belli. İşte geçen yıl kime verilmiş, bu yıl kime verilecek, gelecek yıl kime verilecek. Zekat memuruna, zekat memuru listeyi getiriyor. Zekat verilecek listeyi bakıyor. Bir de müellefe-i kulüp listesi var. Yani kalbi İslam'a ısındırılacaklar listesi var. Hazreti Ömer diyor ki, bu kim? İşte filan kabilenin filan filan adamı. Buna niçin veriyoruz? İşte efendim bunun özelliği şu, şöyle önemlidir, böyle önemlidir. İşte şerrinden korunacağız. İslam'a şöyle katkısı olur. Kaç yıldır bu alıyor zekatı? Örneğin diyelim 10 yıldır. 10 yıldır kalbi sınmış mı? Yok, çiz üstünü diyor. İşte diğeri filan kabile. Bunun diyor bize diyor şerrinden korunmak için bunu. Bunun cirmine kadar ki yani şerri kadar
evet. O kuralı kaldırmıyor da o evet. Kuraldan nemalanan nemalananları evet. kesmek istiyor. Şimdi ben bununla ilgili bir toplantıya katılmıştım. Bundan 7-8 sene önce MÜSİAD'a gitmiştik. MÜSİAD'ın bu Sütlüce'de bir merkezi var. Orada bir fon oluşturmak istiyorlar kendi aralarında. Hani burada zekatta geçen garimin var. Şimdi genelde sanayici ve iş adamları, adam ne kadar zengin de olsa, malı mülkü yerinde de olsa bazı yerlere tıkanabiliyorlar. Parasal, evet. işte finansal sıkıntılar oluyor. Bu garimin yani borçlu demek bu demek aslında. Yoksa önce fakir fukaradan bahsedilmiyor garimine. Çünkü zaten fakirden ayetin başında fakirden ve miskinden bahsedildi. Onlar şey garimin aslında adamın durumu iyi ama o anlık bir can suyuna ihtiyacı olan kişi. Zekatın bir aslında şeylerinden biri o. Şimdi bunlar da çağırmışlardı o zaman işte bu işte uğraşan bazı kişileri, oradaki iş adamları. Biz burada bir işte bir fon oluşturmak istiyoruz kendi aramızda. Buna da ne demişti? Karzı Hasan fonu. Bunu nasıl yapalım? Bize yöntem gösterin diye. Orada işte çağrılanlarda bir Bursa İlahiyat'tan gelen vardı. İşte İstanbul İlahiyat'tan gelen, işte birkaç yerden gelenler. Çözüm ile alakalı işte bir şeyler ayetlerden konuştuktan sonra orada bir tane bir hoca vardı. Duayen dedikleri diyelim. Sustu. Herkes tabii en son hocam sen ne diyorsun son kalkılmaya yakın? Dedi ki yani hepinizin konuştuğu boş der gibi. Buna dedi ben dedi tek söyleyeceğim dedi. Hazreti Ömer yöntemidir. Nedir? Yani Hazreti Ömer bu müellefe-i kulübü ayetin üstünü kafasına göre çizmiş ya. O kadar ayet konuşuyorsunuz. Çizin üstünü. Alın bankadan kredi demeye getirdi. Herkes tabii veryansın etti. O ama lafından geri dönmedi. Hazreti Ömer nasıl bir ayetin bir tarafını çiziyorsa hani o da bir iftiradır aslında. Şimdi Servet hocamız da bunu ifade etti. Ama o iftiranın üzerine neler bina ediyorlar? Yani banka kredisini de al ne olacak ki? O gün kaldırıyordu. Biz de bugün kaldırırız demeye getirdi duayen hoca. Allah inşallah tövbe etmiştir o şeyin. Ama oradaki iş adamlarının hepsi ne diyorsun hoca diye itiraz ettiler, kabul etmediler. Yani orada böyle bir şey direkt gözlerimle şahit oldum hocanın söylediğine.
Dolayısıyla yani Hazreti Ömer diyor ki bunun şerrinden korunmak için veriyor. Peki bu ne ki? Cirmine kadar ki bundan şer gelsin? Efendim şöyle sil diyor. Bunun ben şerrinden merne buna bir şey çıkmaz diyor. Diğeri şu. Dolayısıyla bir takım özel isimleri siliyor Hazreti Ömer. Yoksa müellefe-i kulüp denen tüm bu gruba artık bundan sonra zekat vermiyoruz demiyor, zaten diyemez. Dese orada ilk önce o günkü ashab itiraz ederdi. Ama işte bugün müellefe-i kulüp bu şekilde ortadan kalktı vesaire diyenler var. Kendilerine alan açmak için. Ve bu da işte tarihselcilik falan filan diye dillendiriliyor. Şimdi tabi burada ayet-i kerimede اِذَا اَثْمَرَ وَاَا تُحَقَّهُ يَا مَا حَسَادِهُ وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ İsraf kelimesi de geçiyordu ayet-i kerimede. Bu israfla ilgili de biraz Vedat Hoca'yı dinleyelim.
İsrafla alakalı başka ayetler de var Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayette bağlantılı olabilecek, müteşabih olabilecek ayetler var. Bunlardan bir tanesi Araf suresinin 31. ayeti. Orada Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya beni Adem huzu zinetekum inde kulli mescid, her türlü yani her bir mescide yani secde yerine geldiğinizde veya secde zamanı vakti geldiğinde zinetlerinizi takının ve kulu veşrabu ve la tusrifu, yiyin için fakat israf etmeyin. İnnehu la yuhibbul musrifin. Az evvelki ayetin sonuyla aynı. Allah israf edenleri sevmez. Yine benzer bir ayet İsra suresinin 26 ve 27. ayetleri. Burada da Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve ati zel kurba hakkahu, yakınlara hakkını verin. Vel miskine ve ibnus sebil, yoksullara ve yolda kalanlara da aynı şekilde haklarını verin. Ve la tubezzir tebzira, saçıp savurmayın. Burada israf kelimesi geçmiyor ama israf kelimesini bir nevi açıklayıcı bir kelime geçiyor. Saçıp savurmayın diyor. İnnel mübezzirine kânu ihvâne şeyâtîn. Mübezzirler yani saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridirler diyor Rabbimiz. Ve kâne şeytanu li rabbihi kefûra. Şeytan da hiç şüphesiz Rabbine karşı çok nankördür. Burada da çok ağır bir ifade kullanıyor Rabbimiz. İsraf edenlerle ilgili şeytanın kardeşleri olduğunu söylüyor bu kimselerin. Ki bugün de hocam hani küresel ekonomi açısından bakıldığı zaman bu küresel ekonomik güçlerin en sevdiği insanlar israf eden insanlardır. İşte arabası vardır adamın ama ya bunu satayım yenisini alayım. Onu satınca yenisine o para yetmiyor, ne yapacaksın? Gideceksin kredi çekeceksin, üstünü onunla tamamlayacaksın. İşte bugünkü bu küresel ekonomiyi yönetenler de bu tarz insanları seviyorlar zaten. Hani geleceksen o arabayı da satsın, yenisini alsın ve sürekli bankadan işte kredi çekerek bunları böyle götürsün. Yine benzer bir ayet Furkan suresinin 67. ayeti. Orada da Rabbimiz şöyle buyuruyor. Vellezine izâ enfekû lem yusrifû ve lem yakturû ve kâne beyne zâlike kavâme. Onlar harcadıkları zaman ne İsraf ederler ne de çok cimri davranırlar. Bu ikisinin arasında bir yol tutarlar. Yani Müslümanlar harcama yapmaları konusunda, tasarruf konusunda son derece akıllıca hareket ederler. Düşünmeden hareket etmezler, dengeli hareket ederler. Müslümanın zaten en bence olmazsa olmaz özelliği dengeli olması olmalıdır ve bu konuda da Müslümanların çevresine ve dünyaya, hatta diğer toplumlara işte örnek olması gerekiyor. Özellikle tasarruf konusunda, ekonomi konusunda Müslümanların diğer insanlara öncülük edebilecek duruma gelmesi gerekiyor. Onlara model olabilecek, örnek olabilecek duruma gelmesi gerekiyor. Eğer Kur'an'a iman ediyorlarsa, Kur'an'ın yolundan gidiyorlarsa bu şekilde olması gerekiyor.
Kerime tabi bir ayeti kerimeyi daha da bana hatırlattı. Hani Nisa suresi 5. ayeti kerime. Estağfirullah billah ve la tu'tu's-sufaha amwalakum allati ja'alallahu lekum kıyama. Allah Teala buyuruyor ki mallarınızı sefihlere teslim etmeyin. Çünkü o malı Allah Teala sizin için ayakta durma, dik durabilme, kıyam aracı olarak kılmıştır. Neden sefih? Sefihe niye teslim etmeyin? Çünkü sefih ne demek? Biz bugün bile sefih diye duyduğumuz zaman malı aldığı zaman har vurur, parmağı savurur. Bilmez nereye yani bunu gerektiği gibi basiretli bir insan gibi o malı kullanamaz. Zayi eder, boşa harcar. Şimdi bu sefihse öbür taraftan da bak tebzir, mübezzir saçıp savuranları da bir anlamda onu da burada sefih biraz şey akli melekelerinde biraz sıkıntı olan kişi. Öbür tarafta ise şeytani melekeleri gelişmiş. Onu da mübezzir, tebzir diyor. Şeytanın kardeşi olarak nitelendiriyor. Neden ama? Sonuçta neden? Asıl mesele cealallahu leküm kıyama. Siz dik durabilesiniz diye, ayakta onurlu durabilesiniz, haysiyetinizi, onurunuzu, şerefinizi, namusunuzu koruyasınız diye aracı kılmış olduğum malı, mülkü, serveti, yani iktisadi gücü sakın başkalarına, hele sefihlere teslim etmeyin diyor. Şimdi saçıp savurursan, harcarsan, şu olursa, bu olursa, sen bunu birey olarak düşün, aile olarak düşün, şirket olarak düşün, devlet olarak düşün, ümmet olarak düşün. Sonuçta elinde hiçbir birikim olmaz. Yarın bir sıkıştığın an tepe takla gidersin. Ve nitekim bugün dikkat edin, maalesef bu pozisyondayız. Maalesef bu durumdayız. Ondan dolayı sonuç olarak sürede herhalde yavaş yavaş doluyor, öyle anlaşılıyor. Sonuç olarak Allah Teala En'am suresi 141. ayeti kerimede zirai ürünlerden yani bitkisel ürünlerden ve ağaçlardan özellikle ve meyvelerden bahsetti. Ve bunların bir nimet olarak bizlere verildiğini ifade etti. Ve bunları tamam yiyiniz içiniz dedi ama sakın ha israf etmeyin. Bir de Allah'ın vermiş olduğu bu nimetin de toplumsal anlamda hakkını, vazifenizi de yerine getirerek toplumsal görevinizi de yerine getirin. Yani fakire, fukaraya, yoksula infak anlamında, işte sadaka anlamında, zekat anlamında ki burada tabii daha genel düşünmek lazım. Bu toplumsal bir vazife olarak, zorunlu bir görev olarak bunu addetmek lazım. Bunu yapın diyor Allah Teala. Cenab-ı Allah bizleri inşallah bu ayetler ve benzer ayetlerdeki belirtilen ilkelere, prensiplere, kurallara uygun olarak yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Bu yani mesela özellikle israf konusu son derece önemli. Burada en fazla israfı yapanlar Müslümanlar da israfı çok yapıyorlar. Yani israf haramdır diye okuyoruz ama İcraata gelince hayatımıza, ailemize, kendimize, hayatımıza, toplumumuza maalesef yansıtamıyoruz. Yani ayetler, diğer tüm ayetlerde olduğu gibi israf vesaire diğer konulardaki ayetleri de öncelikli olarak bir kendimizde bir yansımasını görmemiz lazım. Hani ne kadar yansıdı? Mesela yarından itibaren dün akşamki bu ayetler benim şu davranışlarımda ne kadar beni artık etkiler oldu diye kendi kendimizi ara sıra test etmemiz lazım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Geceniz hayırlı olsun.